Herkese merhaba, ben Serap. Sen yabancı değilsin'e hoş geldin. Beyaz yakı sık ışıklığından sıyrılmaya çalışırken yaşadığım halleri bu podcast'te seninle paylaşıyor olacağım. Yolculuğuma eşlik eden Yes Man filminden aldığım ilhamla, her şeye evet derken ya da en azından demeye çalışırken yaşadığım aydınlanmalar ya da tökezlemeleri anlatacağım. Uzun bir aradan sonra son günlerin en popüler gündemlerinden biri olan yurt dışında yaşamayı mercek altına aldım. Ve harika şehir hikayeleriyle ufkumuzu açan Şehir Hikayeleri Podcast konuğum oldu. Hoş geldin.
Hoş bulduk. Davet için teşekkürler. Sürekli dinlediğim bir podcast. Daha önce de bahsetmiştim sen Şehir Hikayelerine konuk olduğunda. İlk başladığımda böyle başladığım gibi bitirmiştim bütün bölümleri. O kadar hızlı akmıştı. Sonraki bölümleri de çıktıkça dinliyorum. O yüzden davetin için teşekkürler tekrar.
Bunları duyduğumda çok heyecanlanıyorum. Teşekkür ederim. Seni harika şehir hikayelerinin sayesinde tanıyan pek çok kişi olduğuna eminim. Ama yine de bize biraz kendinden bahseder misin?
Şu an İngiltere'nin güneyindeki bir şehirdeyim. Bu şehirde ilk başta 2011 yılında öğrenci olarak gelmiştim. Yüksek lisans öğrencisi olarak gelmiştim bu şehre. Yani yüksek lisansı da aslında ben geç bir yaşta yaptım diyebiliriz. Böyle bir 5 sene Türkiye'de çalıştıktan sonra yüksek lisans yapmaya karar vermiştim. Ve İngiltere hiç gelmediğim bir yerde. Bu şehri bayağı sevdim.
Peki İngiltere'de öğrenci olmak nasıldı? Bize biraz ondan bahsedebilir misin?
İlk defa İngiltere'de yaşıyordum ve tabii ki görmek istediğim çok yer vardı. Öğrenciyken de eğer derslerinizi bir şekilde düzenli yapıyorsunuz, bunun için de fırsatınız oluyor. Ve etraftaki birçok yere gitme fırsatım olmuştu. Londra'ya da defalarca gitmiştim. Bulunduğum yerin etrafında işte Stonehenge'ler olsun, Winchester olsun, bu tip yerleri. Hatta böyle bir şehir hikayelerinde anlatılan hikayelerin çoğu da o zamanlardan da gelen hikayelerdir.
İngiltere'deki yüksek lisansın sayesinde şehir hikayelerini dinlediğimizi bilmek şu an daha da mutlu etti beni. Peki oranın çok kültürlülüğüne kolaylıkla alışabilmiş miydin?
Tabii ki güzel bir şey farklı kültürleri tanımak. Ama mesela ben o sırada başka öğrencilerle aynı evde kalmıştım. Ve evin içinde işte Polonyalısı da vardı, Letonyalısı da vardı, İngiliz de vardı. Ve orada bir anda kültür farklılıklarını görmeye başlıyorsunuz. En basitinden çok dini sebeplerle olmasa da domuz eti yemiyorum. Ama evdekiler yiyor. Ve mesela bir anda o koku sizi rahatsız edebiliyor gibi böyle basit şeyler olabilir. Ya da böyle bir anda böyle temizliğe verdiğiniz önemin başka kültürler tarafından verilmediğini görüyorsunuz gibi şeyleri de deneyimleyebiliyorsunuz.
Peki Türkiye'de de öğrenci olmuş biri olarak kendini akademik kurumlar içerisinde nasıl hissetmiştin?
Türkiye'de öğrenciyken hiç yüksek lisans yapmayı düşünmüyorken burada İngiltere'de yüksek lisans yaptıktan sonra bu sefer doktora bile yapmayı düşünmeye başlamıştım. Çünkü o bana böyle bir cazip gelmişti buradaki sistem. Bireysel yaklaşım ve kendi başarını gördüğün ve onun bir şekilde takdir edildiği bir yandan da. Öyle bir sistem olduğunu görünce ona devam etmek istemiştim. Sonrasında zaten doktoramı da bitirdim burada ve daha sonra zaten şu anda üniversitede o sayede çalışıyorum diyebilirim.
Anladığım kadarıyla keyif aldığın bir akademik dönem geçirmişsin. Sonra Türkiye'ye neden geri dönmek istemiştin?
Türkiye o sıralarda bu kadar umut vermeyen halde değildi, öyle söyleyeyim. 2011-2012'den bahsediyoruz. 2012 Eylül'de ben yüksek lisansı bitirdiğimde burada kalmak istememiştim. İngiltere'de kalmak istememiştim ve o zaman Türkiye'ye dönüş yapmıştım.
Tekrar İngiltere'ye gidişinin nedeni doktora mıydı?
İlk olarak aslında Ankara Anlaşması'yla tekrar İngiltere'ye geldim ben. Orada da bu sefer evli ve çocuklu olarak, yani böyle bir maceraya kalkışan kişinin her şeyi eğrisiyle doğrusuyla tartması gerekiyor. Ben ilk taşındığımda mesela pound 5 liraydı. Şu anda galiba 30 lirayı geçti. Muhtemel kazancınıza bakıp kuru çarparak bir şeyler planlıyorsanız o yanlış bir düşünce. Onu baştan söylemek lazım. Her şey gerçekten burada yaşamış ve buranın bir şekilde sillesini yemiş kişilerden dinleyip öğrenmeniz lazım.
Peki şu anda İngiltere'de yüksek lisans yapmayı önerir misin? Orada yüksek lisans yapmanın avantajları neler sence?
Şu anda İngiltere'de yüksek lisans yaparsanız, bir senelik yüksek lisans bile yapsanız ardından 2 senelik bir çalışma vizeniz oluyor. Şu anki durumdan bahsediyorum. Ama 2011'de bu vize kalkmıştı. Öyle bir opsiyon da yoktu. O yüzden çok uğraşmayıp Türkiye'ye dönmüştüm o zaman.
Yurt dışında akademik koşullar ve onun olanaklarından bahsetmen de bu bölümün sürprizi oldu benim için.
Şu anda da ben üniversitede çalıştığım için gerçekten o yüksek lisans 1 senelik bir yüksek lisansı yapıp 2 sene çalışma iznine kavuşmak şu anda İngiltere'de yüksek lisans olayını bayağı bir popülaritesini arttırmış durumda. Bu vize tam böyle bir pandemi başlamadan 2020'nin başında tekrar devreye alınmıştı. Pandemi 2020 Şubat'ta başladıktan sonra bir sekteye uğradı tabii. 2020-2021'de birazcık bu duraksadı. Ama şu anda öğrenci sayılarına bakarsak uçmuş durumda bu vizeyle gelenler. Daha doğrusu yüksek lisans yapmaya geliyorlar ama sonrasındaki amaçları o post-study visa denilen sonraki çalışma vizesine geçmek. Türkiye'den gelenlerin sayısı da arttı ama özellikle gördüğümüz şu anda Nijerya'dan ve Suudi Arabistan'dan çok gelen var bu şekilde. Ve aslında o kadar arttı ki İngiltere sözde Brexit sonrası göçmen sayısını azaltacaktı. Bu vize yüzünden bir anda o göçmen sayısı limitlerini aştılar ve şu anda o vizeyle gelenlerin yanında ailesini getirmesini engellemeye başladılar. 2024'ten itibaren o vizeyle gelenler yanında çocuğunu ya da eşini getiremeyecek. Ama 2022-2023'te gelenler çocuklarıyla, çoluklarıyla, çocuklarıyla, eşleriyle buraya geldiler. Ve ne oluyor? Aslında eşiyle gelince eşi dependent vizada olduğu için aslında o da çalışabiliyor. Öğrenci olarak gelen öğrenciyken bile haftada 20 saat çalışabiliyor.
Peki, pek çok ülkeden yüksek lisans için İngiltere'ye gelen olduğundan bahsettin. Öğrenci olarak orada yaşamak kolay mı? Okul ücretini tamamlamış bir öğrenci çalışma izni sayesinde edindiği parayla orada kolaylıkla geçinebilir mi?
Onlar da birazcık aslında biraz hayalle geldiler, onu söyleyebilirim. Çünkü o kadar da haftada 20 saat çalışmak bir kazanç değil buradaki şartları düşününce. Büyük ihtimalle o yanlarında gelen eşleri de doğru düzgün iş bulamadılar. Birçoğunun öğrencilerden bildiğim kadarıyla finansal zorluk yaşadığını da biliyorum. Ama bir yandan tabii ki umutları yüksek lisans bitirdiklerinde o 2 senelik çalışma izniyle bir yerlere girebilmek.
Bu durumda yüksek lisans tamamlandığında kolaylıkla iş bulunabiliyor mu?
Orada da şu an için duyduğum hikayeler şirketler çok da olumlu bakmıyorlar. Çünkü 2 sene sınırlı bir vize. Çok yatırım yapmak istemiyorlar diye duydum. Çünkü hala başka opsiyonları var. Tabii ki şu an Brexit olduğu için Avrupa Birliği'nden gelenler azaldı. Hatta Avrupa Birliği vatandaşları İngiltere'nin dışına gitmeye başladılar. Bu vizenin zaten amacı genel olarak dünyadaki yetenekleri buraya çekmek. Ama yine de şirketler birazcık böyle temkinli yaklaşıyorlarmış. Hemen yüksek lisansını bitiren öğrencileri işe alma konusunda.
Peki Türkiye'deki bir akademisyen kolaylıkla İngiltere'deki bir üniversiteye başvurabilir mi?
Bunu Türkiye'deyken denediğimde beni üniversite görüşmeye bile çağırmamıştı. Yani birkaç farklı zamanda başvuru yapmıştım şu anda çalıştığım üniversiteye ve görüşmeye bile çağırmamışlardı. O yüzden mesela öyle bir yola çıkacaksam bunu ancak İngiltere'deyken yapabilirim gibi hissettim.
Peki biraz günlük yaşamdan bahsedelim. Mesela şu an Kurban Bayramı. Dinleyenlerin de geçmiş Kurban Bayramlarını kutlayalım bu vesileyle. Geleneklerini orada sürdürebiliyor musun?
Şimdi bayramlar konusundan başlarsak öncelikle herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun diyelim. Yani şu anda Kurban Bayramı sadece Müslümanlar ve burada yaşayan Türkler biliyordur. Onun haricinde onun hakkında bir herhangi bir etkinlik görmedim. En azından ben yaşadığım şehirde. Ramazan'da birazcık daha şey oluyor. Marketlerde böyle Ramazan bölümü gibi şeyler oluyor. Birazcık ticari kaygılarla diye düşünüyorum. Ama Kurban Bayramı'nda hiç buna bir gönderme yok. Çalıştığım yerde hiçbir şekilde buna ait bir gönderme yok. Çalıştığım yer aslında Noel yaklaşınca bunun hakkında birçok şey yapar. Ya da farklı dinlerin ya da kültürlerin bayramları olduğu zaman böyle farklı ufak tefek bunu gösterdikleri etkinlikler oluyor. Ama Kurban Bayramı'na ait herhangi bir kutlama mesajı dahi görmedim. Hatta bu konuşmaya başladığımızda sen hatırlatmasan ben bugünün bayram olduğunu bile unutmuştum diyebilirim. Şeye dönersek tekrar geldiğimde İngiltere'ye yaşadığım yer Londra'ydı aslında. Yani üniversitede öğrencilik yaptığım yer değildi. Tabii ki daha önce öğrenciyken Londra'ya geldiğim, gezdiğim ve biraz kaldığım için Londra'yı az çok biliyordum ama Londra'da yaşamamıştım. Yani Türkiye'de tabii ki kiralar arttı ama Londra'daki kirayla karşılaştırılamayacak şekilde sonuçta o kiralar. Büyük ihtimalle kazancınızın tabii ki ne kadar olacağına tabii ki bağlı ama büyük bir kısmı kazancınızın Londra'da yaşamaya karar verirseniz kiraya, belediye vergisine ve faturalara gidecek. Öyle bir durum var. Kalanı da market masrafı ve az çok gezme olarak kullanabilirsiniz. Londra'da tabii ki bir de toplu taşıma bile pahalı. Böyle bir masraf var. İlk geldiğim sene zaten işlerin de yolunda gitmediği bir sene olduğu için yani bazı günler bir iki istasyon öteye metroya binmektense yürümeyi tercih ediyordum. Para cebimde kalsın da onu markette kullanayım diye.
O zaman Türkiye'de yaşayanlar, en azından İstanbul'da yaşayanlar bunda çok yabancılık çekmeyeceklerdir. Ama yine de belki de gelen gideni aratır.
Yani tabii bana şu anda Türkiye'deki astronomik fiyat artışları uzaktan da baksam çok üzücü geliyor. Çünkü yani şu anda 5 senedir buradayım ve tabii ki o karşılaştırmayı hep kafamda yapıyordum. Şu anda ilginç bir şekilde kurla çarpsak bile Türkiye pahalı kalmaya başladı. Market fiyatları açısından söylüyorum özellikle. Hatta yakın zamanda işte neresiydi? Bozcaada galiba böyle bir fiyat listesi açıklamış ızgara kebaplar için. Yani İngiltere'de Türk restoranları var. Orada onlarda ızgara kebap alıp onu Türk lirasına çevirsen bile o bahsedilen fiyatlardan ucuz kalıyor. Böyle bir garip durum olmaya başladı maalesef Türkiye için. Gelenler yemek fiyatlarına artık şaşırmayacaklar. Çünkü eskiden çarpınca pahalı oluyordu. Ama kiralar, elektrik faturası, araba kullanacaklarsa benzin faturası, bunlar hala İngiltere'de onlara yüksek gelecek. Onu söyleyebilirim.
Anlıyorum durumumuz bir hayli vahim. Peki sana şunu soracağım. İngiltere sana bir gül bahçesi vaat etmemiş ama buna rağmen hala orada yaşamaya devam ediyorsun. Demek ki seni orada tutan bir şeyler var. Bize biraz onlardan bahsedebilir misin?
Londra'daki yaşamı bile söylersek, şu anda güneydeki bahsettiğim şehirde daha da sakin bir yaşam var. Öncelikle hayatın içerisinde kavga gürültü yok. Yani o başkalarından kaynaklı stres yok burada yaşadığınız zaman. Kendi stresleriniz olabilir, çalıştığınız yerle alakalı, işinizle alakalı, ailenizle alakalı. Ama etraftaki kişilerden kaynaklı bir stres yok. En basitinden ben hep İstanbul'da yaşadım. İstanbul'da sokağa adımınızı attığınızda başınıza ne geleceğini ya da etrafınızdakilerin size nasıl stres yaratacağını tahmin edemiyorsunuz. Birçok değişken var. Şimdi İngiltere için söyleyeceğim ama büyük ihtimal Avrupa'da da birçok şehirde böyledir. Burada çok daha tahmin edilebilir geçiyor gündüz. Etraftakiler size sorun yaratmıyorlar. Öyle söyleyeyim. Marketteki kişinin size davranışı da olarak da olabilir. Ya da bir restoranda yaptıklarınızla da ilgili olabilir. Yani hiç tanımadığınız insanların size gülümseyerek selam vermesi mesela bu çok bahsedilen bir şeydir. Normalde ne denir işte İngilizler soğuktur denir ama buradaki insanlar en azından benim gördüklerim belki yapmacıktır fark etmez ama her zaman hayatlarında lütfen teşekkürler ve özür dilerim please thank you sorry olayları her zaman vardır hayatlarında. Hatta biraz İngilizlerle dalga geçerler arkadan birisine vurduğunuz zaman size dönüp özür dilerse bilin ki o İngilizdir derler. Fazlasıyla bile özür dileme kültürleri var. Onun haricinde ben kendim belki o kadar içine girmesem de tabii ki bu da yine böyle bir sonradan gelince kültüre alışamamakla alakalı. Sürekli sabah akşam etrafta koşan, spor yapan insanlar, bisikletin bir hobi değil ama toplu taşıma aracı olarak kullanılması, genç yaşlı köpek gezdiren insanlar, her taraftaki yeşil alanlar, parklar, çocuk olduğu için çocuğa yönelik oyun alanları. Mesela Okan Belgen de sanırım böyle bir eleştiriyor. Yurt dışına gidip işte böyle yeşillik paylaşanları siz sincap mısınız diye eleştiriyor. Ama bunu her gün yaşamak yani yaşam kalitesini arttırıyor. Özellikle Japonya kaynaklı araştırmalar var. Forest bathing diyorlar. Yani 2 dakika bile 5 dakika bile bir gidip bir ormanlık alanda yürüyüş yapsanız bir anda şeyiniz değişiyor. Psikolojiniz de değişiyor. Hatta salgıladığınız hormonlarla sağlığınız bile iyileşiyor gibi şeyler var. Bunlar tabii ki sürekli olunca da yaşamın parçası olunca da yani İstanbul'da 30-35 sene yaşayıp sonra burada bu şekilde yaşadığınızda bir şekilde daha huzurlu olduğunuzu, gün içerisinde huzurlu olduğunuzu hissediyorsunuz.
Doğadan hiç olmadığımız kadar çok koptuğumuzu da kabul edersek kesinlikle yeşillikler içerisinde yaşamak bize iyi gelecektir. Çünkü halen bir memeli türüyüz ve İnsan türü 2000 yılda evrimini tamamlayamıyor. O yüzden de hala doğanın içinde yaşamamız gerekirken betonların içine sıkışıyoruz. Doğal olarak da bu bize çok iyi gelmiyor. Kesinlikle haklısın.
Bunu istemeyip bundan çok sıkılan insanlar olduğunu da biliyorum. Bu kadar yavaşlığa, bu kadar sakinliğe alışamayanlar da olabiliyor buraya geldiği zaman.
Bunda Akdenizli olmamızın da etkisi var diye düşünüyorum. Zamanla kaosun da bağımlısı oluyoruz gibi geliyor bana. Mesleki anlamda peki nasıl bir duyum sağladı ülke sana? Sadece yeşillikler için İngiltere'de yaşamı seçtiğini sanmıyorum. Çünkü onun için bilmiyorum Trabzon'da Trabzon Teknik Üniversitesi var mı ama onu tercih edebilirdin.
Şimdi belki ilginç gelecek ama ben Türkiye'de kalsaydım akademinin kapısından geçmezdim. Onu söyleyebilirim. Ve buradayken şu anda başladığım yerde 4-5 senede yani okulda şu anda üniversitede 5. senemdeyim. Geldiğim noktayı düşününce Türkiye'deki bir üniversitede 5 senede bu noktaya gelemezdim. Bunu da ben aslında öğrenciyken bile fark etmiştim. Yani öğrenciyken bir kafamdaki akademiye geçiş olduğunda bu Türkiye'de kesinlikle düşünmüyorum. Ama bunu yaparsam anca burada yaparımı o zaman da görmüştüm. Ve kafamda kurduğum yani o akademide çalışma hedefinde diyelim. Burada zaten böyle bir işte o huzur diyelim, rahatlık diyelim ona erişme mantığı vardı. Dediğin gibi evet belki Trabzon'da da o doğal yaşamı bulabilirim. Ama üniversitedeki pozisyonum şu an buradaki gibi olur muydu? O şüpheli. Onun haricinde tabii ki başka faktörler de var. İster istemez belki geldiğimde bu yazılı bir şekilde ya da dile getirilmiş olarak söylemesem de çocuk olduğu için çocuğun geleceğini düşünmek de var bunun içinde. Çünkü buraya geldiğimiz andan itibaren daha o sırada buradaki nursery dedikleri birinci sınıftan önceki bir sınıfları var. Ondan da önceki nursery dedikleri bir yere başlamıştı. Ve hiç İngilizce bilmiyorken 1,5-2 ayda İngilizceyi konuşmaya başladı burada. Adapte oldu ve şu anda mesela okuldaki etkinliklerini yaptıklarını düşününce Türkiye'de okusaydı Türkiye'deki özel okul gibi durumları da bildiğim için ne kadar maddi manevi olarak harcamam gerekecekti. Ama şu anda burada bunu ücretsiz olarak yapıyor. Belki de o çok para verilen okullarda bulamayacağı birçok opsiyonu da sahip şu an baktığımızda. Bu hem spor açısından öyle, hem zihinsel açıdan öyle. Yani tabii ki çocuk açısından baktığım zaman buraya çok erken bir yaşta gelmesine rağmen o da şu an Türkiye'yi özlüyor mu? Evet özlüyor. Çünkü orada da akrabaları var, orada da babaannesi var, başkaları var. Ama bir yandan da umarım ki büyüdüğü zaman buraya geldiği için o da teşekkür eder diye düşünüyorum.
Şu ana kadar konuşmamızı genel olarak akademik kurumlar üzerine odakladık. Bunun dışında çalışma koşullarına dair söyleyebileceğim şeyler var mı?
Orada belki hemen kısaca farklı vize türlerine değinebilirim. Çalışmak için buraya gelecekseniz ya bir firma size sponsor olacak. Bu sponsor aslında kefil demek daha doğru. Sponsor deyince çünkü insanlar böyle her masrafını karşılayacak diye düşünüyor ama öyle olmuyor. O aslında bir vize kefilliği gibi bir şey. Ve her şirketin de bu sponsorluk lisansı yok. Olanlar da biraz ince eleyip sık dokuyorlar. Çünkü burada eğer firma İngiltere dışından birisini alacaksa devlete şunu söylüyor. Ben bu şeylerde aradığım yetkinlikte birisini İngiltere'de bulamadım. O yüzden yurt dışından bu kişiyi alıyorum. Yani bu süreçlerden geçtim. O yüzden bu kişiyi alıyorum gibi bir şey oluyor. Yine de Brexit sonrası gerçekten burada bir yetkinlik sahibi insan azalması olduğu için burada da fırsatlar artıyor. Bu tip pozisyonları arayabilir buraya gelmeyi düşünenler.
Yurt dışında bu olay bana çok ilginç geliyor. Yani bizde olsa çok rahat, abi yolda hallederiz derler. Orada kimse bunu diyemiyor mu ya da demiyor mu?
Şimdi bu bir işe başlamak olarak söylüyorsanız, yani burada birisi bir pozisyonu açtıysa ve sizi almak için bir takım mülakatlardan geçiriyorsa, gerçekten o mülakattan geçiyorsunuz. Yani ben burada üniversitedeki işime başlayana kadar sanırım onlarca farklı mülakata girmişimdir. Ve üniversite hariç işlerden bahsediyorum, farklı endüstrilerden bahsediyorum. Ve oradaki şeylerin hepsinde de en ufak bir falsodan diyelim mülakattaki. Yani bir belki her şey %90'ı olumlu geçti ama bir cevabı yanlış verdiniz. Yani onların istediği gibi vermediniz. Oradan birçok şeyden elendim mesela. Bunu da zaten sonra geri bildirim sorduğumda ya mülakatın sonunda ya da mülakat sonrası sorduğumda öğrendim. Dolayısıyla birazcık zor süreçler yere kabul almak diyelim. Ama tabii ki yetkinliği olup burada birçok firmaya gelen arkadaşlarım da oldu Türkiye'den. Hatta o deminki sponsorlukta bahsetmiştim. Onların gerçekten maddi olarak da birçok şeyini de karşıladılar. Yani buraya taşınması olsun, vize masrafı olsun, hatta ailelerinin masrafları olsun. Onları da karşıladılar. Ama onlar gerçekten bu yetkinliğe de sahip kişilerdi. Eğer böyle bir sponsorlu iş arıyorsanız, yani size vize sponsoru olacak bir şirket arıyorsanız, o şirketi gerçekten o işi yapabileceğinize inandırmanız gerekiyor. Geçmişteki yetkinlikleriniz ve daha önce yaptığınız işlerdeki tecrübeleriniz sayesinde.
Anlıyorum. Yoğun Türk usulüne maruz kalmış biri olarak bu bana ilginç geliyor. O yüzden bunu sormaya ihtiyaç duydum.
Bunun haricinde de yollar var. Ankara Anlaşması bitti. İngiltere özelinde söylüyorum bunu. Brexit olduğu için. Şu anda Hollanda'da bu arada Ankara Anlaşması devam ediyor. Ankara Anlaşması'yla bir yere gitmek isteyen Türkler şu anda daha çok Hollanda'ya gitmeye başladılar. Çünkü Hollanda'da hem İngilizce konuşuluyor uluslararası bir dil olarak hem de Türk nüfusu da ortalama olarak baktığınızda, oransal olarak baktığınızda yüksek. Bu sene yeni başlattıkları Startup vizesi diye bir vize var. Sadece Türkler üzerinde değil, herkese açık bir vize. Burada startup vizesinde şöyle bir şey arıyorlar. Yenilikçi bir fikrinizin olması gerekiyor. Yani Ankara Anlaşması'nda olduğu gibi ben burada geleceğim, kafe açacağım, restoran açacağım ya da işte bir servisçilik yapacağım gibi şeylerle başvuramıyorsunuz bu startup vizesine. Daha çok dijital teknolojiler gibi şeylere bakıyorlar. Öyle bir vize türü. Startup vize diye başlattıkları vize türü. Bununla gelmeye başlayan Türkler olduğunu duydum. Bu yola bakılabilir. Bir de yine bir başka vize türü. Bunun ismi de Global Talent Visa diye bir vize çıktı. Bunda da şöyle söylemiş. Akademi ya da araştırma yani research diyor. Sanat ya da kültür ya da dijital teknolojiler alanında potansiyel bir lider olduğunuzu göstermeniz gerekiyor diyor. Bu vizeye başvuracaksınız. Herkes başvurabiliyor. Dünyanın herhangi bir yerine herkes başvurabiliyor. İngiltere içindeki Türklerin de bazılarının bu vizeye geçtiğini duydum. Bunda da aslında önceki çalıştığınız yerlerden bir referans mektubu alıyorsunuz. Gerçekten bu konuda sizin potansiyel bir öncü olabileceğinizi gösteren bir anlatı yapmaları gerekiyor. Sizinle birlikte daha önce çalışanlar. Yani bunlar şu anda Türklerin İngiltere'ye geldiği vize türleri olarak özetleyebilirim.
Sohbetimiz boyunca seni konuk olarak ağırladığım için ne kadar şanslı olduğumu tekrar tekrar hatırladım. Vize türlerine dair detaylı hazırlığın için çok teşekkür ederim. Aynı zamanda akademiye dair de bütün bildiklerini, deneyimlerini paylaştın. Bunun için çok teşekkür ederim. Peki son olarak bizi dinleyenlere söylemek istediğim bir şey var mı?
Aksan konusunu kafaya takmamanız gerektiğini de söyleyebilirim. Bu da yine böyle bir yılların sonucunda vardığım nokta olarak söylüyorum. Çünkü bunu Alman kafaya takmıyor. Bir Alman İngilizce konuştuğu zaman Alman olduğunu hemen anlıyorsunuz. Fransız kafaya takmıyor. Afrika'nın farklı ülkelerinden gelen mesela Nijeryalılar kafaya takmıyor. Hintliler kafaya takmıyor. Hatta bunu öteye götürelim. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir Amerikalı buraya geldiği zaman aksanını kafaya takmıyor. Biz niye takalım? İngiltere içinde bile farklı bölgelerinden insanlar kendi aksanlarıyla konuştuğu zaman daha kötü dalga geçiliyorlar. Yani bir yabancının dalga geçilmesindense kendi içlerindeki aksanla dalga geçiyorlar. O yüzden o aksanınız tabii ki farklı olacak. Onu da buraya İngiltere'ye geliyorsunuz ya da Hollanda'ya gidiyorsunuz ya da başka bir İngilizce konuşulan ülkeye gidiyorsanız onu kafaya takmamanız gerektiğini de söyleyebilirim. Bunu belki de en böyle eğitim seviyesi yüksek bir yerde çalışan birisi olarak söylüyorum. Çünkü bu da yine bir kültürün parçası. Yani nasıl bir Alman konuştuğunda bu Alman İngilizcesi diyebiliyorsak, evet ben de bir Türk konuştuğu zaman evet bu büyük ihtimalle Türktür diye anlayabiliyorum. Bu da bir şekilde bir kültürün parçası oluyor ve olmasında da bir sakınca olmadığını söyleyebilirim.
Ay, bu kanayan yaramıza şifa olduğun için ayrıca teşekkür ederim. Biliyorsun Türkiye'de İngilizce eğitimi tamamen İngiliz aksanıyla, hatta Amerikan aksanı bile değil, İngiliz aksanıyla konuşma üzerine kurulu. Ve eğer telaffuzuna sorun varsa konuşmaman gerektiği üzerine de garip geri bildirimler alabiliyorsun. Bunu söylemen gerçekten önemliydi. Bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederim. Ve söylediklerinden anladığım şu, gelin ama burası gül bahçesi değil diyorsun. Doğru anladım değil mi?
Gelmeyi kafaya koyduysanız gelmenin yolları var. Ama okuyun, sorun, öğrenin ve hesabınızı kitabınızı doğru yapıp ona göre gelin. Ve de gittiğiniz hiçbir yer büyük ihtimalle cennet olmayacak. O cenneti ancak siz kendi içinizde kurup yaşayabilirsiniz.
Bana vakit ayırdığın için ve anlattığın her şey için çok teşekkür ederim.
Davetin için ben de teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu.
Şehir Hikayeleri Podcast'le yurt dışında yaşam, özellikle İngiltere'de yaşamla ilgili keyifli bir sohbet yapmış olduk. Umarım sohbetimiz sayesinde sorularına yanıt bulmuşsundur.
Şimdilik hoşça kal. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.